Ayrım 12, sayfa 167, 4. bölüm, Roma, Mutina geçitleri, 1. kısım. Yukarı doğru tüm İtalya'yı kat etmiş, dağlar aşmış, baştan başa sonbahara bürünmeye başlayan topraklardan geçerek Gallia Cisalpina'ya girmişlerdi. Etrafın millerce uzaklığa kadar bataklıklarla kaplı olduğu bir bölgeye geldiklerinde yön değiştirip geniş bir kavis çizmek zorunluluğuyla karşı karşıya kaldıklarını düşünmeye başlamışlardı. Fakat iki etas kocaman çekme kızakları yaptırtmış ve özgür lejyonlar bunların üzerinde bataklıkları güvenle aşmışlardı. Bütün tepeler çiçek çiçekti ve buğday hasatı vakti yaklaşmıştı. Köleler bir yandan yürüyüşlerine devam ederken bir yandan da miğferlerini ve tüniklerinin içlerini buğday taneleriyle dolduruyorlardı. Aç artçılar sağa sola sapıp yürüyüş kolunu terk ediyor, Romalı Velites'in dağınık saldırılarını atlatıp yağmalanmamış köyler arıyorlardı. Spartaküs merkezde at sürüyordu. Cassius ile Galyalılar ise ordunun önünden gidiyorlardı. Greg Cleon kendine bir dolaşma heyeti ayarlamış, öncü birliklerle artçılar arasında gidip geliyordu. Gallia Cisalpina sınırlarının ötesinde bardaktan boşanırcasına yağan ve insanı iliklerine kadar ıslatan bir yağmur karşıladı onları. İkindi vakti Cleon tepeden tırnağa su ve çamur içinde zorlukla ilerleyen artçıları Hiketas'ın gözetimine bıraktı. Getiren kölelerin çoğunun Grek, Zenci ya da İberyalı olmasına karşın lejyon hala bu isimle anılıyordu. Yine disiplinli bir kohors, lejyonun onda biri büyüklüğünde bir askeri birlik gibi yürüyordular ama yorgundular. Tüm köle ordusu yorgundu zaten ve keyifsiz. Kuzeye doğru yürüyüşleri sırasında pek fazla dirençle karşılaşmamışlardı. Tüm ülke korkuya kapılmış ve sinmişti. Kadınlar tepelere kaçıp gizlenmişti. Bir kente girdiler, kent bomboştu. Sadece vebadan can çekişen bir adam vardı. Roma arkalarında sessizliğe bürünmüştü. Gök gürlemeleri eşliğinde yağan hafif yağmur altındaki yürüyüş, sanki patlamamakla direnen bir gök gürültüsünü bekler gibiydi. Cleon sırılsıklam olmuş abollasının altında ürperdi ve gözlerini kaldırıp kuzeye doğru baktı. Uzun köle sıralarını, 40.000 kişilik orduyu, yaklaşan akşamla birlikte giderek solan gün ışığı aydınlatıyordu. Bütüne hakim boz rengin ortasında beyaz aygırını gördü Spartaküs'ün. Galyalı ve Cermenleri içeren hareketli renksiz bulanıklığın yanından geçerken hemen göze çarpıyordu ve de ardında fon oluşturan ufukta. Onları neler bekliyordu orada? Sırtına kocaman bir denk bağlamış bir İberyalı, Grey'in yorgun atının önünden sendeleyerek çekildi. Sonra da bakışlarını yukarı çevirdi. Bu Titül'dü. "Atına ne oldu?" diye sordu Cleon. "Son mola verdiğimizde yedim onu," diye açıklamada bulundu İberyalı. "Artık hazinemi kendim taşıyacağım. Efendilerle yeniden kapışana kadar. O zaman bir tane daha yürütürüm." "Sanırım pek fazla beklemen gerekmeyecek." Cleon ona doğru sırıttı pis pis. "Ve buradan ötesi de dağlar ve yamyamlar. Tabii biz cin gibi bir orduyuz." "Savaşta cin gibiydi, kaybolup gitmiş Batı adasının adamları," dedi Titül kendinden geçerek. Cleon alaycı bir ifadeyle gülümsedi. Bu İberyalı her türlü tuhaflığın ötesindeydi. Bir Batı adası hiç var olmuş muydu acaba? Gözü tam önünde pösteki gibi kaba tüylü iki midillinin arasında taşınan ve sallanan bir sedyeye takılınca bu düşünceleri bir yana bıraktı. Hayvanların yanında sadık mızraklı adamlarından oluşma bir grubun ortasında muntazam adımlarla yürüyen Gershon ben Sanballat'ı gördü. Yağmur Yahudinin miğferine ve sakalına aşağı süzülüyordu. Tünüğü yıpranmış ve solmuştu. Greg ona bakarak sırıttı. "Muzaffer bir tribünüs için ne acıklı bir hal bu. Çizmenin birini kaybetmişsin Yahudi."
"Sen de cumhuriyetini."
Cleon eğlenmeye devam etti onunla.
"O hala duruyor orada."
Yağmurdan kararmış gökyüzünü işaret ediyordu. Gershom homurdandı. Strategus artık onun fikirlerine kulak verir gibi görünse de huzursuz ve rahatsızdı. Şimdiye dek dağılmış ve denize doğru yönelmiş olmaları gerekirdi. Bu vahşi dağların arasından nereye götürülüyorlardı böyle?
"Oraya ulaşmak için Hiketas'ın yardımına ihtiyacım var."
"Hepimizin onun yardımına ihtiyacı var hala," dedi Cleon esrarlı bir havada ve atını sürerek yoluna devam etti. Greg sedyenin içindekine göz atmamıştı. Yahudi aşçısıyla evlenmişti. Öldüğünde ardında perçemlerine kurban adayacak bir mirasçı bırakma peşindeydi. Ve bunun gerçekleşmesine de çok az kalmıştı. Judith yattığı sedyeden eğilerek Gray'in ardından baktı. Taşıdığı bebekten dolayı iyice ağırlaşmıştı. Sonra gözleri Gershom'un gözlerini aradı. Adam yanı başında çamurlar içinde Midillilerin kayan ayaklarından sakınarak zar zor yürüyordu.
Kötürüm Gray'in derdi neydi?
Yehova bilir. Bizi tekrar efendilerin üzerine doğru çevirmeyi becerebilseydi bu yürüyüşü hemen durdururdu.
Sesi hırçınlaştı.
Senin sorunun ne şimdi?
Kadın dehşet içinde onun sağ ayağına bakıyordu.
Çizmene ne oldu?
Bataklıkta bıraktım onu. Boş ver, boş ver. Eğer hadım yapacağını yaparsa dönüş yolunda bulurum.
Bacağına şimdiden romatizma sancıları saplanmaya başlamıştı. Bulutlu gökyüzünü ters bakışlarla süzdü.
Ve bu planında beni karşısında büyük bir düşman olarak bulmayacağını düşünüyorum bazen.
Zira İtalya'dan ve efendilerin iktidarından kaçmak bir şeydi, Hiperboreyüllerin ülkesini aramak ve orada sonsuz alacakaranlıkta aç kalan Behemoth'un kuzey gecelerini dolduran ulumalarını dinleyerek yaşamak başka şey. Dipnot Hiperboroi. Mitolojiye göre kuzey rüzgarının ötesinde Hiperboroiler adlı bir kavmin oturduğu bir tür yeryüzü cenneti olan ülke. Ve Gershom pejmürde kılıklı muhafızına dümdüz gitti ve güçlükle ilerlemeye devam etti. Yağmur damlaları hızlı darbeler indiriyordu yüzüne. İkinci kısım. Gün bitti ve köle ordusunun ana gövdesi Lafata geçidinin ortalarında kamp kurdu. Burada beyaz ve bulutlara saplanmış dağlar karanlık dış hatlarıyla tüm kuzey yönünü tutmuşlardı. Ve uzaktaki bayırlarından sular parıldıyordu gün hızla solarken. Galyalılar bu dağlara doğru baktılar ve dayak altında güneye, İtalya'ya köle olarak getirildiklerinde geçtikleri geçitleri hatırladılar. Ve bu görüntüler gözlerini yaşlarla doldurdu. Halklarında sık görülen bir huydu bu. Cermenler ise aynı manzaralara sevgi veya korku değil, sabırsızlık duyarak bakıyor, onların ardındaki ormanlık yurtlarına ulaşmaya can atıyorlardı. Zenciler o gece tir tir titrediler, aynen Asyalı adamlar gibi. Grekler sabırlıydı, soğukkanlı yüzlerle bakıyorlardı girintili çıkıntılı ufka. Ve bu barbarlar ülkesine geçme teşebbüsünü çılgınca buluyorlardı. İnsan bir kent olmadan nasıl yaşardı? Zira şehir hayattı ve Galya Cisalpina'nın soğuğu kuzeye yürüyüş sırasında ateşe verilen köylerden yağmalanan kumaşlarla kendilerini iyice korumaya almış olanlar dışındaki herkesin iliklerine dek işlemişti. Lakin gece yarısına yakın yağmur kesilir gibi oldu ve Kleon kalkıp çaktırmadan kampın sınırlarını dolaştı ve geçidin en yüksek yerinde görevli nöbetçiyi bir kayanın korunaklı tarafında derin uykuya dalmış halde buldu. Adamı ayağıyla dürterek uyandıran Kleon, onun Brennus'un kardeşi olduğunu gördü. Galyalı hiçbir utanç duymadan sırıttı.
''Bu dağları bir geçelim Greg, orada mağrur ayak hareketleri pek olmayacak.''
Kleon fazla rahatsız olmadı. Köle ordusu Tribunus'u lejyonerlerinin küstahlıklarına alışkındı.
Eğer böyle rezilce nöbet tutmaya devam edersen ayakları boş ver. Çok geçmez sağlam bir gırtlaktan da mahrum kalabilirsin.
Etrafa kulak verdiler fakat havada sadece yağmurun sesi ve onun uykuya yatmış toprak ve kayalar üzerinde yarattığı hafif sızıntılardan gelen şıpırtılar vardı. Ve hadım sık sık olduğu gibi bu adamların aslında tanımadıkları, sadece rüzgarını, yağmurunu, ekinleri olgunlaştıran güneşini ve hayali bir güneşin pırıltı ve ışığını bildikleri, tohumcu ya da orakçıları asla bilmedikleri, bu küçük dünyada nasıl uğraşıp didinebildiklerine şaşıp kaldı yine. İnsanları yönlendiren kadere ve tanrılara, kendi karanlık yüreklerinde yarattıkları gölgelere karşı duydukları korkuydu. Döndü ve köle kampının karmaşıklığı arasından kendine bir yol bulup sonunda gladyatörlerin muhafızlığında uyuyan Strategos'un çadırının önüne ulaştı. Oraya vardığında hafif bir gürültü işitti ve bir meşale kasvetli karanlığı buğular saçarak yardı. Kleon karşısındakinin Strategos'un ta kendisi olduğunu gördü. Spartaküs de onu tanımıştı.
''Bu gece içimde bir huzursuzluk var Kleon. Geçitteki bu sisten sanırım.''
Atla gidip onun ardında ne olduğuna bakacağım.
İyi de bu karanlıkta hiçbir şey görülmez ki.
Efendiler ne kadar görürse biz de o kadar görürüz.
Kleon sinirli bir biçimde omuz silkti. Öyleyse ben de geleyim.
Öyle de yaptı. Birlikte at sürüp artık iyice uyanmış Galyalı'nın nöbet yerini geçtiler ve önlerinde eğri büğrü uzanan keçi yolundan geçidin yukarılarına tırmandılar. Üzerlerinde kayadan duvarlar karanlığı delen kuleler gibi yükseliyordu. Ayaklarının altındaki balçık kaplı yol ılıktı ve atların ayakları sürekli kayıyor, çamura saplanıyordu. Gecenin neredeyse üçüncü bölümü olmalıydı fakat ortalık zifiri karanlıktı.
Spartaküs konuştu.
Bir düş gördüm.
Ne düşü?
Pek hoş değil. Artık ne özgür lejyonların strategosuydum ne de Trakya'da bir avcı. Orada aşağıda güneyde sessizliğe bürünmüş bir cesettim sadece.
Yani kuzeye doğru gitmeye devam edeceksin.
Fakat Trakyalı onu dinlemiyordu. Beyaz aygırını durdurdu. Kleon'a sessiz olmasını işaret etti. Birlikte kulak kesildiler. Yağmurun yumuşak sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Fakat az sonra başka bir ses işittiler. Uzaktan gelen ve farklı. İlerleyen adamların gürültüsü. Artık geçidin tepesindeydiler. Fakat tüm etraf taranmış yün gibi yoğun ve yumuşak sisten bir kefene sarılmıştı sanki. Ayak sesleri giderek daha da yakından geliyordu.
Spartaküs eğrinin üzerinden fısıldadı. Geriye. Atınla gidip tüm kampı kaldır. Sakin olun, ilkin Trakyalılar gelsin.
Ama sen?
Strategos atının eğerindeki büyük baltayı çözdü. Ben burada bekleyeceğim.
Greg kısa bir süre ona doğru baktı ve kafasından soğukkanlıca bir takım hesaplar geçti. Bir anda olasılıklar ve şanslar şimşek gibi parlayıvermişti zihninde.
Strategos gözcülerle dövüşürken öldürülüyor, özgür lejyonlar lidersiz, sözcü kendisi, özgür lejyonlar güneye ve kentlere doğru geri dönüyor.
Spartaküs onun atının geçide aşağı güneye doğru giderek uzaklaşıp kaybolan ayak seslerini duydu. Hala bekliyordu. Fakat yürüyen adamların boğuk gürültüsü kesilmiş gibiydi. Aygırından inerek yolun üzerine diz çöktü ve kulağını yere dayadı. Bir süre bekledi. Tüm etraf gözyaşı döküyormuş duygusu yaratan yağmur sızıntılarının ki dışında hiçbir ses duyamadı. Yürüyüşçüler mola vermişti. Yoksa o ve Kleon hayal güçlerinin oyununa mı gelmişlerdi? Atına binip öylece durdu. Aygır huzursuzca ön ayaklarıyla yeri eşeledi. Ardından salyalar saçan kafasını dizlerine sürttü. Sisin içine gözlerini dikmiş Spartaküs öne doğru eğilip eliyle ona hafif hafif vurdu.
Sis, taş bir kalple bunun onun geleceği olduğunu düşündü. İnsanın gözlerini içine diktiği her yanını saran bir sis. Ve biçimsiz şekiller halinde değişen, insanın kendi yüreğinin ürününden başka bir şey olmayan, arzular ve yüzü belirsiz gölgeli suretler üreten. Ve tuhaf bir biçimde yaşamı ve ölüm acısını hatırlayan bir hayalet gibi aniden Elpinise'yi anımsadı. Ve Vezüv'ün yamaçlarını ve kraterden yükselen dumanları. Ve sonra bunlar da geçti. Belleği ona artık eskisi kadar acı vermiyordu. İhtiyaç duyduğu kadınları alıyordu. Onların göğüslerinin ve ateşli bedenlerinin ona dokunuşu, onun kollarında ellerinin arasında attıkları vahşi çığlıklar. Bu uykuya girizgah süreçlerini o ateşten günlerin ortasında bir nefes alma molası gibi görüyordu. Fakat kasvetli gözlerini sis asılı geçide diktiği şu sessiz vakitte Krixus ya da Elpinise ile tattığı yoğunluktaki acı ve dinginlik duygularını bir daha asla kimseyle yaşayamayacağını biliyordu. Böylece onların anısının verdiği acı da uçup gitmişti. Galyalı'nın ölümü onuruna düzenlenen oyunları seyrederken sanki beynindeki bir tel kopar gibi olmuştu. Bunu savaşmaları ve İtalya'dan çıkıp yağmurlu kuzeye gitmek üzere zorlu bir yolculuğa koyulmaları için bir işaret olarak görmüştü. Ve hala ne yapmaları gerektiğini soğukkanlıca öngörüp planlayabiliyor ve savaş hatlarının düzenini sağlayabiliyordu. Ama öte yandan üzerine yeni ve tuhaf bir sıcaklık da gelmiş, yüreğinde koruma ve şefkat duygularından beslenen yeni bir heyecan yeşermişti. Ve bu koruma ve şefkat duygusu onun kumandanlığını takip eden köle lejyonlarına yönelikti. Zira kendini sık sık esiri olduğu yeni ve keskin bir sabırsızlıkla onların yüreklerine ve düşüncelerine girerken buluyordu. Lakin sanki bir bakıma bu adamlar, bu kadınlar, efendiler ve onların korkunç tanrılarına karşı isyanın, bu kayıp döküntüleri onun ta kendisiymiş gibi bir anlayış ve kavrayışla, sanki onların bedenlerinde süren yaşam kendisinin bir parçasıymış, cumhuriyeti temellerinden sarsan o fırtınalı günlerde etrafında toplanıp ayaklanan bu kalabalığa hayat veren kendisiymiş gibi, sanki zamanın tüm açlığa mahkum edilmiş mülksüzleri kendisiymiş, sanki hayatı terk ettiği anlarda ruhu köle ordusununkine, bedeni binlerce bedene, kemikleri onların kemiklerine, eti onların etine karışırmış gibi. Ve zaman zaman tekerlek izleriyle dolu bir yolun kenarında kocaman aygırının üzerinde oturup kölelerin kuzeye doğru yürüyüşlerini seyrederken ya da eğerinden eğilip yol kenarındaki bir su birikintisinde silahlı general giysileri kuşanmış haliyle, at kılından sorguçlu parıldayan miğferiyle ve muhafızı İyalo tarafından parlatılmış lorikasıyla, yani zırhı, göğüslüğü, kendini görmeye çalışırken bir kaçık olduğunu düşünüyordu. Uzun süre kendini bir strategos, hadım Kleon'un arzu ettiği gibi bir devlet adamı olarak görmüştü. Bu bedensel acı kadar burkan bir ıstırap getirmişti ona, bu ıstırabı öğrenmişti. Hatta daha fazlasını sürünür gibi ilerleyen arabalar dolusu ıskartaya çıkmış köle, bir zamanlar Romalı olan, sonra kölelerin peşine takılmış, zira ardından gidecek başka hiçbir şeyleri bulunmayan sıracalı, bitli, kör mahluklar. Bütün bunları ve mistik bir kan bağıyla birbirine bağlı tüm köle ordusunu biliyordu. Ve küçük Siculi, yani Sicilyalı köle Mella'yı, Umbria'daki çiftliklerin birinden kaçan, önce Elpinise'nin ölümünün ardından alelacele, hiç dikkat etmeden yanına hizmetçi olarak aldığı, Krixus'un ölümünden sonra haşim bir sabırsızlıkla, karnı iyice aç birinin yemek yiyişi gibi şehvetini onun bedeninde doyurduğu kızı. Oysa çadırına getirildiği o akşam gencecik, daha tomurcuklanma çağının eşiğinde bir kızdı. Ve bir gözü yürüyen kalabalıklarda olan strategosun içi tuhaf olmuş, garip bir merhamet hissiyle dolmuştu. ''Korkmana gerek yok.'' demişti kıza. ''Seni yatağıma girmen için değil, sadece hizmet etmen için istiyorum.'' Ona gülümsediğinde ürpertisi biraz olsun azalan kız, köle ordusunun onu kurtardığı çiftlikte tecavüzü ve geceye yükselen vahşi çığlıkları oldukça iyi tanımıştı. Köle başısı da hiçbiri 9 yaşını bile geçmemiş kızlar arasında ağırbaşlı bir tanrıça bulmuştu. Barakaların leş gibi kokan havasında yatmıştı ve ölülerini yiyip bir ata tapan Trakyalı'nın çadırında da daha iyi bir şey beklemiyordu. Spartaküs durumu sezmişti ve İyalo kıza görevlerini anlatmıştı. Çadırı süpürecek, şarap getirecek, bir köşede uyuyacak ve onunla ilgilenecekti. Ve şimdi bile zaman zaman yüreği tüm arzuları boşaltıyor, göründüğü kadarıyla tanrılar ve insanlara dair yakıcı bir sorunla doluyor, Spartaküs kıza yine de kanındaki ateşin bir tutuşturucusu ile bakıyordu. Fakat bu pek yeterli gelmemişti kuzeye yaklaştıkça. Onlar ötesinde Mutina kasabası bulunan ve hiçbir lejyonun karşılarına çıkmadığı Lafata geçidinin sular damlayan yükseltilerinde yollarını ararken ve tüm Cisalpine Gallia tuhaf bir sessizlik içinde yatarken, rahatça geçmelerine izin verecekler miydi? Ve ardından vermeyeceklerini anladı gladyatör. Aygırıyla öne doğru ilerledi, baltasını kaldırdı ve bekledi. Ayak sesleri ağır silahlı lejyonerlere aitti. 3. Kısım. Cisalpine Gallia valisi Gaius Cassius, Spartaküs kuvvetlerinin Umbria'ya yukarı yürüyüşleri konusunda daha önceden uyarılmıştı. Vali Luda'daki en verimli çiftliğinin köle ordusu tarafından yağmalandığını, şaraplarının içildiğini ve kölelerinin serbest bırakıldığını duyduğunda epey feryat etmişti. Bunun anlamı her zamanki yatak kadını ihtiyacı karşılama yolunun o yıl için kapanmış olmasıydı ve Umbria'daki geniş köle çiftliği yaklaşık 50 yıldır onda bir tutku haline gelmişti. Burada Roma ve Sicilya için çok sayıda köle yetiştiriliyordu. Cermenya'da zenci soyundan iri yapılı kaba unsurlar, tipik bir köle için ideal güç ve uysallık bileşimini ayarlayan uzmanlar tarafından belirlenen biçimde özel olarak ve dikkatlice çiftleştiriliyorlardı.
Ayrıca İberyalı kanından ostiyari ve pazar amalları olarak satılmak üzere iri adamlar ve iyi diş edilmiş veya cinsel organları bir şekilde sakatlanmış hadımlar ve kubikulariler yani yatak odası hizmetçisi üretiyordu. Bu garibeler hamamlarda soylular arasında büyük rağbet görüyordu. Bunların yanında fujitivarilerin yani kaçak kölelerin peşinden koşan kaçak avcıları olarak satılmak üzere yetiştirilen köleler de vardı. Fakat en iyi üretimler 10 yaşlarında fahişe olmak üzere ayrılan çocuk kadınlardı. Bunların en güzideleri seçilip kendisine gönderiliyor ve onun zenginlik peşindeki köle başıları, azatlı köleler buna hep bozuluyorlardı. Daha evvel görev yaptığı Kuzey Afrika'da yaygın olan zührevi hastalıklardan payına düşeni aldığından yatağına girip de açık pazarda çıplak, beyaza boyalı ayaklarla satılmaya uygun biçimde tekrar çiftliğe geri dönen kız nadirdi. Uçarılık yıllarında cüzzam mikrobu da kapmıştı ve Kuzey Eyaleti'nin soğuklarında azan hastalık onu defalarca çıldırmanın eşiğine kadar sürüklüyor, tek rahatlama yolu sıcak banyo ve her gece harasından getirilen çok sayıda kızın sunduğu hizmetler oluyordu. Bir soylu olan Gaius Cassius kültürlü de bir adamdı ve kanunun güçlü eli olmaksızın insanların sefalet ve korku içinde yaşayacaklarını bilirdi. Ve hazdan inleyerek dehşet içindeki çocukları okşardı. Şimdi 65 yaşındayken büyük köle ordusunun Trakyalı bir gladyatörün önderliğinde gelmekte olduğunu duymuştu. Aslında nefret ettiği Praetor Gnaeus Manlius'la birlikte savunma yöntemlerini gözden geçiriyordu. Manlius çoktandır eyalete, daha doğrusu hayatında daha önce anlam taşıyan birçok şeye karşı ilgisini kaybetmişti. O büyük bir tutkuyla Roma'yı istiyordu. Cassius'un çiftliğinde yetişen ostiyarilerden biri gibi iri, esmer ve güçlü bir adam olan Praetor, bu yağmurlu günler boyunca meclis toplantı odasında oturup köle ordusunun etrafından dolaşarak senatonun direktiflerini getiren habercileri kabul etti. Spartaküs kuvvetlerinin önüne geçmek ve İtalya'yı terk etmeden onları yok etmek gerekiyordu. Emir vermek onu uygulamaktan daha kolaydır dedi. Yastıkla takviye edilmiş bir iskemleye yerleşmiş, yaralı deresini kaşıyan ve kendisine gün boyu sık sık getirilen ısıtılmış şaraptan yudumlayan Cassius'a. Cassius ise Umbria'daki yerle bir edilen çiftliğini düşünerek ah çekiyordu. O sırada eyalette 3 tam lejyon bulunuyordu. Her biri 6000 askerden oluşan ve tamamen yeni tarz silah ve malzemeyle donatılmış 2., 4. ve 9. lejyonlar. Bunların yanında bir süvari birliği ve birkaç bin kişilik düzensiz bir kuvvet de vardı. Cassius tüm komutayı Manlius'a devretti. 40.000 kişisi sağlam fakat en azından 3.000'i de savaşçı olmayan, dağınık, yağmur ve çamurdan bitap düşmüş, bir an önce İtalya'dan kaçmaya çalışan köle ordusunun yaklaşmakta olduğu haberini alan Manlius de düzensiz birlikleri kolluk kuvveti olarak ayırarak lejyonları Mutina'ya çağırdı. Ve nihayet Gnaeus Minius harekete geçtiğinde yağmur durmaksızın yağıyor da yağıyordu. Mutina'dan yola çıktığı o gece zihninde hala net bir plan yoktu. Fakat daha sonra kölelerin Lafata geçidinde ilerlerken yarı yolda kamp kurduklarını öğrendi. Lejyonlardan birini deniz kuşlarının mekan tuttuğu sığ haliçler boyunca uzanan 13 millik dolambaçlı bir yoldan göndererek 4. ve 9. lejyonlarla geçide tırmandı. Niyeti sabah olmadan zirveye varıp orayı ele geçirmek ve böylece sabah olduğunda köle ayak takımını kendisiyle 2. lejyonun tribünüsü arasında kıskaca almaktı. Bu yukarı tırmanış sırasında batı yönünde ilerlerken günün de arkasından gelmekte olduğunu sık sık arkaya bakmakla birlikte görmekten ziyade hissetti. Süvari birliğiyle birlikte at sürüyordu. Atların ayak sesleri sis tabakasının içinde boğuluyordu. Kış yaklaşıyordu ve geçtikleri yerlerde ayaklar buz tutmuş gölcüklere dalıyordu. Bir ara küçük bir koruluktan gelen kurt ulumalarını işittiler ve öndeki Velites kendi arasında şakalaştı. Bunların kesinlikle Spartaküs'ün adamları olduğunu, bunun kokularından anlaşıldığını söylüyorlardı. Praetor Balear funditörlerinden yani sapancı ayağına tez bir sıraya seslendi birden. Kısa boylu adamlar tırısa kalkıp sisin içinde kayboldular. Torbaları kalçalarına vura vura geçidi tırmandılar. Arkalarından ağır silahlı bu dağlık ülkede kullanılan kısa pilumlar kuşanmış lejyonlar geliyordu. Praetor süvari ile birlikte karanlığın örttüğü yolda yapabildiği kadar hızla ilerliyordu. Artık sabahın üçüncü bölümü yaklaşmıştı ve Praetor ön taraftan gelen ve ansızın havayı yırtan bağırtıyı duyduğunda casuslarının verdiği bilgiden geçidin bulunduğu sırtın yakınında olduklarını biliyordu. Bir küfür savurdu ve süvariyi durdurdu. Lejyonların da durması için ileriye bir emir gönderdi. Bağırtı devam ediyordu. Dördüncü lejyonun iki bölüğü funditörlerin böylesine bağırmasına neyin neden olduğunu anlamak için hızla yükseğe tırmandılar. Derken sis aniden dağılıverdi. Uzak dağlardan güçlü bir hava akımı gelmişti. Yağmur birden kesildi ve kışın eşiğindeki dünya etraflarında keskin soğuğuyla pırıl pırıl açılıverdi. Ve Romalı lejyonerler başlarını kaldırıp yukarı baktılar. Uzun boylu ve esmer praetor da ellerini gözüne siper etmiş, sabahın erken saatlerinin aydınlığında karşısındaki görüntüye baka kalmıştı. Funditörler bu ilk saldırının ardından geriye kaçmışlardı. Zirve artık kölelerin elindeydi ve hava hafif tüylü okların ıslığıyla dolmuştu. Fakat olay bu göçmen lekelerin ötesindeydi. Gneus Manlius ve lejyonerleri böyle bir şeye pek şahit olmamışlardı. Gördükleri uzun süre zihninden gitmedi Manlius'un. O yıl kuruyan meyvelerin sıra sıra dizildiği Appia yoluna yukarı atıyla giderken bunu hatırladı. Catilina'nın dipnot Cicero'nun konsüllüğü sırasında İsa'dan önce 62'de Cumhuriyeti yıkmaya yönelik başarısız bir girişimde bulunan kişi. Catilina'nın işkencesi altındayken bunu hatırladı. 15 Mart'ta Brutus'la birlikte senatoda baş eğdirilen bir soyluya alay dolu bir ifadeyle gülümserken bunu hatırladı. Dipnot, İsa'dan önce 44'te Julius Caesar'a yapılan suikast konu ediliyor. Bayırın tepesini başında altın kaplamalı bir miğfer, zırhlara bürünmüş dağılan sisin ortasında güneşin birden aydınlattığı bir dağ gibi, atının üzerinde sakin, tetikte, görülesi bir adam süslüyordu. Adam adeta devasa bir tanrı gibi ışık saçıyordu. Gözleri ona kilitlenmiş lejyonerler, bir yandan bu dehşetengiz figürü seyrediyor, bir yandan da mırıldanıyorlardı. Zira bu manzarada bir ürkütücülük vardı. Dağlara özgü bu hava değişiminin ortasında onun yüzünü tam olarak görebiliyorlardı. Büyük ve yakın, sakallı ve soğukkanlı, miğfer siperliğinin altındaki alnı yüksek, yine o bir yılanınkini andıran ışıkla dolu gözleri soğuk soğuk ve dik dik bakan. Ve Praetor Manlius'a sanki Strategos Spartacus'ten daha fazlasını görüyormuş, tüm köleleri görüyormuş gibi geldi. Derken hayal geçip gitti. Sisin son kırıntıları da hızla uzaklaşırken figür ağır ağır ortadan kayboldu. Ve Manlius köle ordusunun daha şimdiden geçidin zirvelerinin hakimi olduğunu anladı.